Ayrım 20, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 226. 20. Bölüm. Peters onları Malmö tren istasyonunda bekliyordu. Bo Runfeld birkaç saat daha Malmö'de kalması gerektiğini, öğleden sonra Yeastad'a döneceğini ve kız kardeşiyle birlikte babasının mal varlığını avukatla birlikte inceleyeceklerini söyleyerek onlardan izin istedi. Yeastad'a giderken arka koltukta oturan Wallander, Armhult'ta olanlara ilişkin bazı notlar aldı. Malmö tren istasyonundan bir not defteriyle kalem satın almıştı. Defteri dizlerinin üstüne koyarak yazmayı sürdürdü. Peters onu rahatsız etmemek amacıyla konuşmadı. 14 Ekim günü hava güneşli ama rüzgarlıydı. Babasını toprağa verildi, daha bir hafta bile olmamıştı. Wallander dehşet içinde babasının yasını tutmaya başlamadığını fark etti. Doğruca karakola gittiler. Wallander trende aşırı pahalı bir iki sandviç yediğinden karnı acıkmamıştı. Ebba'ya arabasının başına gelenleri anlatmak için danışmanın önünde durdu. Ebba'nın bakımlı Volvo arabası her zamanki gibi otoparkta duruyordu. ''Yeni bir araba almam gerekiyor.'' dedi. ''Ama bu parayı nereden bulacağım?''
''Maaşlarımızın bu denli düşük olması utanç verici.'' diye karşılık verdi Ebba. ''Ama galiba en iyisi bu konuyu hiç düşünmemek.''
Odasına giderken meslektaşlarının odalarından içeriye baktı. Odası koridorun ucunda olan Nyberg'in dışında herkes dışarı çıkmıştı. Nyberg odasına çok ender uğrardı. Kol değneği masasının yanında duruyordu. ''Ayağın nasıl?'' diye sordu Wallander.
''Fena sayılmaz.'' diye karşılık verdi Nyberg.
''Runfeld'in valizini bulamadınız değil mi?''
''Bulamadık ama valizin Marvinsholm'daki ormanda olmadığını da biliyoruz. Orada olsaydı köpekler mutlaka kokuyu alırdı.''
''Başka bir şey buldunuz mu?''
''Her zaman bir şeyler buluruz ama bunun cinayetle ilgisi olup olmadıysa ayrı bir konu. Erikson'un kulesinin arkasındaki traktör yolunda bulduğumuz lastik izleriyle ormanda bulduklarımızı karşılaştırıyoruz. Somut bir şey söyleyebileceğimizi sanmıyorum çünkü her iki yolda çok çamurluydu.''
''Bilmem gereken başka bir şey var mı?''
''Kesik kafa.'' dedi Nyberg. ''Stockholm'daki Etnografya Müzesi'nden uzun ve ayrıntılı bir mektup aldık. Mektubun ancak yarısını anlayabildim. Ama kafanın Belçika Kongosu'na ait olduğu kesin. 40 ya da 50 yaşlarında olabileceğini sanıyorlar.''
''Olabilir.'' dedi Wallander.
''Müze kafayla yakından ilgileniyor.''
Soruşturma bittikten sonra yetkililerin vereceği karar bu. Nyberg birden Wallander'e soru sorarcasına baktı.
''Bu cinayetleri işleyen kişileri bulabilecek miyiz?''
''Bulmak zorundayız.'' Nyberg evet dercesine başını salladı.
''Çoğul konuştun ama daha önce tekil konuşuyordun.''
''Çoğul mu konuştum?''
''Evet.''
''Ama hala bunun tek bir kişinin işi olduğunu düşünüyorum, nedenini bilmememe karşın.'' Wallander gitmek üzere arkasını döndü. Nyberg onu durdurdu.
''Runfeld'in ne satın aldığını öğrenmek için Boras'taki posta siparişiyle mal gönderen firmayla bağlantı kurduk. Runfeld onlardan 3 kez mal satın almış, firma yeni kurulmuş. Runfeld gece görüşü olan dürbün, birkaç tane el feneriyle bazı ufak tefek şeyler satın almış. Hiçbiri de yasa dışı değil. El fenerlerini Harpe Gatan'da bulduk ama gece görüşü olan dürbün ne orada ne de dükkandaydı.''
Wallander bir an için bu sözleri düşündü. ''Acaba onları Nairobi'ye götürmek için valizine koymuş olabilir mi? İnsanlar geceleri orkideleri gözler mi?''
''Bilmiyorum ama dürbünü bulamadığımızda ortada.'' dedi Nyberg.
Wallander odasına giderek masasının başına geçip Malmö'den gelirken yolda attığı notlara bir göz gezdirdi. İki olay arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Her iki adam da farklı açılardan bile olsa yine de merhametsiz ve acımasız olarak tanımlanıyordu. Erikson yanında çalışanlara çok kötü davranmıştı. Runfeld de karısını dövmüştü. Bu bir benzerlik sayılırdı. Her ikisi de çok iyi planlanmış bir cinayete kurban gitmişlerdi. Wallander Runfeld'in kaçırıldığına inanıyordu. Aksi halde uzun bir süre ortadan kaybolmasını açıklamaları olanaksızdı. Öte yandan Erikson ölümüne kendi isteğiyle gitmişti. Bu da farklılıktı. Runfeld neden kaçırılmıştı? Katil onu öldürmek için neden beklemişti? Katil beklemek istemişti. Bu da yeni sorunları beraberinde getiriyordu. Katilin onu hemen öldürme olanağı mı yoktu? Eğer yoksa neden yoktu? Yoksa katilin planının bir bölümü Runfeld'in iyice güçsüzleşmesini mi beklemekti?
Tüm bu sorulara karşın Wallander yine de tek nedeninin intikam olacağını düşünüyordu. Ama bu neyin intikamıydı? Somut bir ipucu bulamamışlardı. Katili incelemeye başladı. Katilin büyük olasılıkla oldukça güçlü bir adam olduğunu düşünüyorlardı. Bu konuda yanılmış da olabilirlerdi. Cinayetleri birkaç kişi birlikte de işlemiş olabilirlerdi. Ama Wallander böyle düşünmüyordu. Cinayetlerin planlanmasındaki bir şey katilin yalnız olduğunu gösteriyordu. Wallander arkasına yaslandı. Üzerinden atamadığı tedirginliğini anlamaya çalıştı. Kafasında oluşturduğu tabloda henüz göremediği bir şeyin verdiği tedirginlik vardı. Bir saat sonra yerinden kalkarak kahve almaya gitti. Göz doktoruna telefon edince doktor kendisine ne zaman isterse gelebileceğini söyledi. Ceketinin ceplerini iki kez aradıktan sonra Almhulp'taki garajın telefon numarasını bulabildi. Tamir çok pahalıya patlayacaktı ama yeni bir araba alamayacağına göre de bu parayı ödemek zorundaydı. Daha sonra Martinson'u aradı.
Döndüğünü bilmiyordum. Almhult yolculuğu nasıl geçti?
Bu konuyu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkes burada mı?
Hansel'ı az önce gördüm dedi Martinson. Saat 5'te toplanmaya karar verdik.
Tamam, o zaman konuşuruz. Wallander telefonu kapattıktan sonra birden aklına Jakob Oslowski ile kedileri geldi. Ev bakmak için acaba ne zaman vakit bulabileceğim diye geçirdi içinden. İşleri her geçen dakika daha da artıyordu. Oysa eskiden üstlerinde hissettikleri baskı zaman zaman azalırdı. Ama şimdi böyle bir şeyin olduğu yoktu. Ve hiçbiri de işlerin azalacağını sanmıyordu. Suç oranının arttığından emin değildi. Ama suçların içeriklerinin daha acımasız bir şekle büründüklerinden emindi. Ve polis teşkilatının kendilerine verdiği gerçek görevleri yerine getirebilen polis memurlarının sayısı her geçen gün azalıyordu. Artık daha çok idari işlerle ilgilenmek zorundaydılar. Eskisi gibi odasında pek oturamıyordu. Eğer karakolda oyalanacak olurlarsa katili yakalamaları söz konusu olamayacaktı. Adli tıp bilimi her geçen gün daha ileriye gidiyordu. Ama saha işliğinin yerini hiçbir zaman alamayacağı da görülüyordu. Almhult'ta yaşadıklarına geri döndü. Runfeld işlediği cinayete bir kaza süsü mü vermişti? Verdiğine ilişkin güçlü kanıtlar vardı. Kazayla bağdaşmayacak kadar çok ayrıntı vardı. O günlerde yapılan araştırmaları yeniden gündeme getirmek olasıydı. Bu çalışma büyük olasılıkla dikkatsizce yapılmıştı. Ama yine de bu araştırmayı sürdüren polis memurları eleştirilemezdi. Neden Runfeld'den kuşkulanmamışlardı? Kuşkulanmalarını gerektiren hiçbir şey yok muydu? Wallander bir kez daha Martinson'u arayarak ona Almhult'la bağlantı kurmasını ve boğulma olayıyla ilgili araştırma raporunun bir kopyasını göndermelerini istemesini söyledi.
''Sen neden telefon edip de istemiyorsun?'' diye sordu Martinson şaşkınlıkla.
''Oradayken polisle görüşemedim.'' diye karşılık verdi Wallander. Onun yerine evi kedi dolu ve canı istediğinde tüm ağırlığını ortadan kaldırılabileceğini söyleyen bir adamla sohbet ettim. O raporun bir an önce buraya gönderilmesi çok iyi olacak. Martinson'un soru sormasına fırsat vermeden telefonu kapattı. Saat öğleden sonra 3'tü. Hava hala güzel olduğundan göz doktoruna gitmeye karar verdi. Toplantıdan önce yapacak fazla bir şey de yoktu zaten. Başı ağrıyordu. Ebba telefonda konuştuğundan ona toplantıdan önce döneceğini belirten bir not yazarak dışarı çıktı. Arabasının tamirde olduğunu unuttuğundan bir süre otoparkta arabasını aradı. Daha sonra da 10 dakika yürüyerek kent merkezine ulaştı. Doktorun muayenehanesi Pilgrant yakınlarındaki Stora Ostergatan'daydı. Birkaç dakika beklemesini söyledi hemşire. Masanın üstündeki gazeteyi karıştırmaya başladı. Gazetede en aşağı 5 yıl önce çekilmiş bir resmi vardı. Kendini güçlükle tanıdı. Cinayetlerle ilgili birçok yazı çıkmıştı.
Polis somut kanıtların peşinde.
Wallander basına bunları söylemişti ama doğru değildi. Katilin gazete okuyup okumadığını merak etti. Acaba polisin çalışmalarını izliyor muydu? Wallander sayfaları çevirdi. İç sayfaların birinde gözüne ilginç bir yazı ilişti. Yazıyı şaşkınlıkla okuduktan sonra fotoğrafları inceledi. Henüz piyasaya çıkmamış olan An Markaren dergisinden gelen gazeteci haklı çıkmıştı. Yistat'ta ulusal milis kuvvetleri oluşturmak için ülkenin dört bir yanından insanlar akın akın buraya geliyorlardı. Gerekirse yasa dışı eylemlere başvuracaklarını da açıkça belirtmişlerdi. Polisin çalışmalarını destekliyorlardı ama polis sayısını azaltma politikasına var güçleriyle karşı çıktıklarını açıklamışlardı. Wallander yazıyı yüzünü buruşturarak okudu. Evet, yeni bir şeylerin olduğu kesindi. Bu insanlar artık gizlendikleri yerden çıkmışlardı. Adlarını ve yüzlerini gizlemiyorlardı ve Yistat'ta toplanmaya başlamışlardı. Wallander gazeteyi masanın üstüne koydu. Sonunda iki cephede dövüşmek zorunda kalacağız diye geçirdi içinden. Bu her zaman abartılan neo-nazi kuruluşlardan ya da motosiklet çetelerinden çok daha ciddi bir olay. Sırası geldiğinde Wallander garip bir aletin önüne geçip oturdu ve bulanık harflere baktı. Kör olabileceğinden endişeleniyordu. Neyse ki göz doktoru gözlüklerinin camını değiştirip milis kuvvetleriyle ilgili bir yazıyı uzattığında rahatlıkla okuduğunu fark etti. Bir an için net görmenin verdiği mutluluk yazının içeriğinin tatsızlığından arınmasına neden olmuştu. ''Okuma gözlüğü kullanmanız gerekiyor,'' dedi doktor. ''Sizin yaşınızda da bu son derece doğal. Artı 1,5 yeterli olacaktı. Birkaç yılda bir kontrole gelmenizde yarar var.'' Wallander çerçevelerin bulunduğu bölüme gitti. Çerçeve fiyatlarını görünce şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Daha ucuz olan plastik çerçevelerden alabileceğini duyduğunda derin bir soluk alarak rahatladı. ''Kaç tane istiyorsunuz?'' diye sordu doktor. ''İki tane mi? Yedek ister misiniz?'' Wallander'in aklına sürekli olarak yitirdiği kalemler geldi. Gözlüklerinin boynundan kolye gibi sarkması düşüncesindense hiç hoşlanmıyordu. 5 tane olsun. Göz doktorunun yanından ayrıldığında saat 4'tü. Emlakçıya doğru yürüdü. Bu kez içeri girip bir masanın başına geçerek satılık ev listelerine baktı. 2 ev ilgisini çekmişti. Evlerle ilgili bilgi içeren sayfaların bir kopyasını aldıktan sonra evleri görmeye karar verirsek kendilerini arayacağını söyleyerek dışarı çıktı. Hala daha zamanı olduğundan Holger Eriksson'un öldürülmesinden beri kafasını kurcalayan bir sorunun yanıtını aramaya karar verdi. Stortorget yakınlarındaki bir kitapçıya girerek tanıdığı satış elemanını görmek istediğini söyledi. Onun bodrum katındaki depoda olduğunu söylediler. Wallander aşağı indi. Satış elemanı kitap kutularını açıyordu. Birbirlerini selamladılar. ''Hala 19 kronluk borcunu ödemedin,'' dedi satıcı gülümseyerek. ''Ne borcu?'' ''Bu yaz polisin Dominik Cumhuriyeti'nin haritasına gereksinimi olduğu için beni sabahın 6'sında uyandırmıştın. Haritayı almaya gelen polisin yanında yalnızca 100 kron vardı. Oysa fiyatı 119 krondu.'' Wallander cüzdanını çıkardı. Satıcı gülerek elini kaldırıp onu durdurdu. ''Dalga geçiyordum,'' dedi. ''Holger Eriksson'un şiirleriyle ilgileniyorum. Onları kim satın alıyor?'' ''Amatör bir şairdi,'' diye karşılık verdi satıcı. ''Ama hiç de kötü sayılmazdı. Tek sorunu yalnızca kuşlarla ilgili yazmasıydı. Ya da yalnızca o konuda iyiydi. Ne zaman başka bir konuda yazmayı denese başaramazdı.'' ''Peki ama o şiirleri kim satın alıyor?'' ''İnan bana bilmiyorum. Belki yoldan geçen bir turist satın alıyordu. Kuş hayranlarının bu kitapları keşfettiklerini sanmıyorum. Belki de yöresel edebiyatla ilgilenen kişiler satın alıyor.'' ''Kuşlar,'' dedi Wallander. ''Bu da insanları sinirlendirebilecek herhangi bir konuda şiir yazmadığı anlamına geliyor.'' ''Evet,'' diye karşılık verdi satıcı. ''Yoksa başka bir şeyler mi söyleniyor?'' ''Hayır, yalnızca merak ediyordum, o kadar.'' Wallander kitapçıdan çıkarak karakola uzanan yokuşu tırmandı. Toplantı odasına girip her zamanki yerine oturarak yeni gözlüklerini taktı. Odanın içinde bir mırıldanma oldu ama kimse ağzını açıp bir şey söylemedi. ''Herkes burada mı?'' diye sordu. ''Svedberg'in dışında herkes,'' dedi Höglund. ''Onun nerede olduğunu bilmiyorum.'' Sözlerini bitirir bitirmez de kapı açıldı ve Svedberg telaşla içeri girdi. ''Bayan Svensson'u buldum,'' dedi. ''Runfeld'in son müşterisi olduğunu sandığımız kadını.'' ''Güzel,'' dedi Wallander. ''Kadının çiçekçi dükkanına gitmiş olabileceğini düşündüm,'' diye sürdürdü konuşmasını Svedberg. ''Oraya Runfeld'i görmeye gitmiş olabilir. Bastığımız fotoğraflardan birini yanıma aldım ve çiçekçi dükkanına gittim. Vanya Anderson resimdeki adamı arka odada gördüğünü anımsadı. Ayrıca Svensson adındaki kadının dükkana birkaç kez geldiğini de söyledi. Bir keresinde bir yere çiçek göndertmiş, gerisi kolay oldu. Kadının adresiyle telefonu dükkanda vardı. Sövestat'ta, Biabax Wagen'da oturuyormuş, oraya gittim. Küçük bir manav dükkanı var. Resmi de yanıma almıştım ama gerçeği söyledim. Yani Runfeld'i özel dedektif olarak tuttuğuna inandığımızı söyledim. Hiç karşı çıkmadan haklı olduğumuzu belirtti.
Başka ne söyledi?
Onu orada bıraktım. Onu birlikte sorguya çekmemizin daha iyi olacağını düşündüm.
''Onunla bu akşam konuşurum,'' dedi Wallander. ''Bu toplantıyı olabildiğince kısa keselim.''
Toplantı yarım saat sürdü. Toplantı sırasında Şef Holgersson içeri girerek yerine geçip oturdu. Konuşmadı. Wallander Arnhult'a yaptığı yolculuğu anlattı. Sözlerini Runfeld'in karısını öldürdüğü olasılığını göz ardı edemeyeceklerini söyleyerek bitirdi. O günlerde tutulan raporun ellerine ulaşmasını beklemeleri gerekiyordu. Sonra da nasıl davranacaklarına karar vereceklerdi. Wallander konuşmasını bitirdiğinde kimsenin ne söyleyecek bir şeyi ne de sorusu olmadığını gördü. Hepsi de onun haklı olduğunu düşünüyordu. ''Bu yolculuk önemliydi.'' dedi Wallander kısa bir süre sonra. ''Ben ayrıca Sven Stavik'e yapılacak yolculuğun önemli olacağını düşünüyorum.'' ''Gavle'de mola vererek'' dedi Höglund. ''Önemli olup olmadığını bilmiyorum ama Stockholm'da oturan eski bir arkadaşımdan bir kitapçıya gidip benim için Terminator adlı gazeteden almasını rica etmiştim. Gazeteler bugün geldi.''
''Bu ne tip bir gazete?'' diye sordu Wallander.
''ABD'de basılıyor'' dedi. ''Ticari gazetelerden. Paralı asker olarak ya da koruma görevlisi olarak insanların iş ilanlarına baktığı türden bir gazete. Harika bir gazete değil. Öncelikle aşırı ırkçı. Ama eleman arayanlar bölümünde ilgimizi çekeceğini sandığım bir ilan gördüm. Gavle'de taraf tutmayan ve savaşmaya hazır kişiler için iş öneren bir adam var. Gavle'deki meslektaşlarımızı aradım. Onun kim olduğunu biliyorlar ama onunla herhangi bir ilişkiye girmemişler. Bu adamın İsveç'te bir zamanlar paralı askerlik yapan kişilerle bağlantısı olduğunu sanıyorlar.
''Bu çok önemli olabilir.'' dedi Wallander. ''Konuşmamız gereken biri olduğu kesin. O zaman Sven Stavik ve Gavle yolculuklarını birleştirmeliyiz.''
''Haritayı inceledim.'' dedi Höglund. ''Östersund'a uçakla gider, oradan araba kiralayabiliriz. Ya da oradaki meslektaşlarımızdan yardım isteriz.''
Wallander not defterini kapattı. ''Biri yerleri ayırtsın.'' dedi. ''Eğer mümkünse yarın yola çıkmak istiyorum.''
''Cumartesi mi?'' diye sordu Martinson.
''Görmem gereken kişiler için bunun bir önemi olduğunu sanmıyorum.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Eğer yarınki uçakta yer varsa boşa zaman harcamak istemiyorum. Toplantıyı burada kesmeyi öneriyorum. Sövestada benimle kim gelmek ister?''
Masadakiler karşılık vermeden önce Şef Holgersson masaya kalemiyle hafifçe vurdu. ''Bir dakika.'' dedi. ''Yista'da milis kuvvetleri oluşturmak isteyen bir grup insanın bir toplantı yapacağından haberiniz var mı bilmiyorum.'' ''Bu konuya ilişkin neler yapabileceğimizi en kısa zamanda tartışırsak iyi olacak.''
''Ulusal polis heyeti bu milis kuvvetleriyle ilgili broşürler gönderdi.'' dedi Wallander. ''Bence İsveç yasaları bu tür yasa dışı eylemler karşısında nelerin yapılması gerektiğinde açık ve net.''
''Yerden göğe kadar haklısın.'' dedi şef.
''Ama dünyanın değiştiğine ilişkin biçimde güçlü bir duygu var.'' Kısa bir süre sonra bir hırsızın bu gruptan biri tarafından vurulduğunu ve öldürüldüğünü duyacağımızdan korkuyorum. Sonra da birbirlerini vurmaya başlayacaklar.
Wallander şefin haklı olduğunu farkındaydı ama o anda üstünde çalıştıkları iki cinayetten başka bir konuya odaklanmak istemiyordu.
Bunun çok önemli olduğuna ben de katılıyorum. Uzun vadede ülkenin dört bir yanında halkın polislik görevini üstlenmesini istemiyorsak, şimdiden bir şeylerin yapılması gerektiğine ben de katılıyorum. Bu konuyu pazartesi günkü toplantıda tartışalım.
Holgersson bu sözlere karşı çıkmadı. Toplantı sona erdi. Höglund'la Svedberg Sövestad'a gidecek olan Wallander'e eşlik edeceklerdi. Karakoldan çıktıklarında saat 6 olmuştu. Höglund'un arabasına bindiler. Wallander arka koltuğa geçip oturdu. Hala Jakob Hostlowski'nin kedi dolu evinin kokusunu üstünde taşıyıp taşımadığını merak etti.
''Maria Svensson'' dedi Svedberg, 36 yaşında ve Sövestad'da yalnızca organik sebze satan bir dükkanı var.
''Neden Runfeld'le bağlantı kurduğunu sormadın değil mi?''
''Onu tanıdığını söyledikten sonra ona başka bir şey sormadım.''
''Bu görüşme çok ilginç olacak.'' dedi Wallander. ''Bunca yıllık meslek yaşantımda özel dedektif tutan biriyle ilk kez karşılaşacağım.''
''Fotoğraftaki o adam kocası mıymış?'' diye sordu Höglund.
''Size bildiğim her şeyi anlattım.'' diye yanıt verdi Svedberg.
''Pek bir şey bildiğin söylenemez.'' dedi Wallander. ''Kadın hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz.''
20 dakika sonra Sövestad'a gelmişlerdi. Wallander buraya yıllar önce kendini asan bir adamı ipten indirmek için gelmişti. Bu Wallander'in ilk karşı karşıya kaldığı intihar olayıydı. Bu olayı anımsayınca yüzünü buruşturdu. Svedberg arabayı bir dükkanın önünde durdurdu. Dükkanın hemen yanında da bir sera vardı. Tabelada Svensson'un sağlıklı ürünleri diye yazıyordu. Arabadan indiler.
''Dükkanın üstünde oturuyor.'' dedi Svedberg. ''Galiba dükkan kapalı.''
Bir çiçekçi ve manav dedi Wallander. Bu bize bir şey söylüyor mu, yoksa bu yalnızca bir rastlantıdan mı ibaret? Sorusuna bir yanıt beklemiyordu. Almadı da ön kapı açıldı. Bu Maria Svensson dedi Svedberg, bizi bekliyor. Basamakların başında duran kadının üstünde kot pantolonla beyaz bir bluz, ayaklarındaysa takunya vardı. Dış görünüşünde insana garip gelen bir şey hissediliyordu. Wallander kadının makyajsız olduğunu fark etti. Svedberg arkadaşlarını onunla tanıştırdıktan sonra Maria Svensson onları içeri buyur etti. Oturma odasına geçtiler. Wallander evin içinde de bir gariplik olduğunu sezinliyordu. Sanki Maria Svensson evin dekoruyla ilgilenmemişçesine rastgele döşemişti evini. ''Kahve içer misiniz?'' diye sordu. Üçü de teşekkür ederek istemediklerini söylediler. ''Bildiğiniz gibi Gösta Runfeld'le olan ilişkiniz hakkında bazı bilgileri öğrenmeye geldik.'' Maria Svensson Svedberg'e şaşkınlıkla baktı. ''Onunla bir ilişkin mi olması gerekiyordu?'' ''Müşterisi olarak.'' diye araya girdi Wallander. ''Bu doğru. Gösta Runfeld öldürüldü. Onun salt bir çiçekçi olmadığını ama aynı zamanda özel dedektiflik yaptığını öğrenmemiz biraz zaman aldı. Şimdi ilk sorumu sormak istiyorum. Onu nereden ve nasıl buldunuz? Geçen yaz Arbeter'de çıkan bir ilanda görmüştüm. İlk olarak onu nerede gördünüz? Çiçekçi dükkanına gitmiştim. Aynı gün daha geç bir saatte de Yistad'da Stortoget yakınlarında bir kafede buluştuk. Onunla bağlantı kurmanızın sebebi neydi? Bunu söylemesem daha iyi olacak dedi. O ana dek dürüst yanıtlar verdiği için Wallander, Maria'nın bu sözlerine çok şaşırmıştı. ''Ne yazık ki anlatmak zorundasınız.'' dedi. ''Bunun onun ölümüyle bir ilgisi olmadığından emin olun lütfen. Olanları duyduğumda ben de herkes gibi şok olup dehşete kapıldım.'' ''İlgisi olup olmadığına polis karar verecek.'' dedi Wallander. ''Soruyu yanıtlamak zorundasınız. Bunu burada yapmanız tamamıyla size kalmış bir şey. O zaman da soruşturmayla ilgisi olmayan her şey aramızda kalır.'' Eğer sizi sorgulamanın daha yasal koşullarda yapılması için karakola götürürsek, sizin açınızdan bazı hoş olmayan ayrıntıların basına sızma olasılığı çok yüksek olur. Genç kadın bir süre konuşmadan oturdu, beklediler. Wallander Harpe Gatan'da bastıkları fotoğrafı çıkardı. Maria Svensson resme ifadesiz bir yüzle baktı. ''Bu kocanız mı?'' diye sordu Wallander. Maria ona baktı, birden kahkahalarla gülmeye başladı. ''Hayır dedi, kocam değil ama sevgilimi elimden aldı.'' Wallander anlayamamıştı. Konuyu ilk algılayan Höglund oldu. ''Adı ne?'' ''Annika.'' ''Ve bu adam aranıza girdi öyle mi?'' Maria Svensson kendini toparlamıştı. ''Kuşkulanmaya başlamıştım, ne yapacağımı kestiremiyordum. İşte o günlerde özel bir dedektif tutma düşüncesi aklıma geldi. Annika'nın beni terk etmeyi düşünüp düşünmediğini mutlaka öğrenmem gerekiyordu.'' Ya da cinsel tercihini değiştirmeyi ve bir adamla birlikte olmayı. Sonunda bunu yaptığını anladım. Gösta Runfeld buraya gelerek bana her şeyi anlattı. Ertesi günde Annika'ya bir mektup yazarak artık onu bir daha görmek istemediğimi belirttim. Gösta Runfeld buraya ne zaman geldi? Eylül'ün ya 20'sinde ya da 21'inde. Daha sonra onu yeniden aradınız mı? Hayır, ödemeyi banka hesabına yapmıştım. Onun hakkında ne düşünmüştünüz? Dostça tavırları olan bir adamdı, orkide hayranıydı. O da benim gibi içine kapanık biri olduğundan galiba birbirimizden hoşlanmıştık. Wallander bir an düşündü. Onun neden öldürüldüğüne ilişkin bir şey geliyor mu aklınıza? Söylediği ya da yaptığı herhangi bir şey? Hayır diye karşılık verdi, hiçbir şey. Ben de bu konuyu çok düşündüm ama bulamadım. Wallander arkadaşlarına baktı, sonra da ayağa kalktı. O zaman biz de sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Bu konuştuklarımız burada kalacak, söz veriyorum. Çok teşekkür ederim dedi Maria. Müşterilerimi kaybetmek istemem. Kapıda vedalaştılar. Maria Svensson hemen arkalarından kapıyı kapattı. Son sözleriyle ne demek istedi acaba diye sordu Wallander. Müşterilerimi kaybetmek istemem demekle. Ülkenin bu köşesinde insanlar bir hayli tutucudur dedi Höglund. Eşcinsellik hala bazı insanların gözünde pis ve kötü bir şey olarak değerlendiriliyor. Bunun duyulmasını istememekle bence yerden göğe kadar haklı. Arabaya bindiler. Pekala ama bu bizi nereye getirdi diye sordu Svedberg. Hiçbir yere diye karşılık verdi. Bu iki sorgulama hakkında gerçek son derece basit. Elimizde birçok ipucu var ama hiçbiri soruşturmamızı yönlendirebilecek denli somut değil. Bir süre arabada konuşmadan oturdular. Wallander bir an için kendini suçlu hissetti. Ama sonra da söylediklerinde haklı olduğunu düşündü. Soruşturmayı yönlendirecek ellerinde somut tek bir ipucu bile yoktu. Kesinlikle yoktu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 238.